Ayrım 7.
Bu bakımdan tam bir boşa harcanmışlık. Boşa sevgilim, boşa. Haz duymaktan üzüldüğümü söylüyorsun. Tıpkı püriten dindarlar gibi. Orada bile bana haksızlık ediyorsun. Ben bunu trajik görüyorum. Doktor arkadaşlar, bende kalpsiz gibi görünen yaratığı tanımlamak için bileşik bir sözcük bulmak istiyorlarsa, benim yüreğimde eksik olanı ruhumla tamamladığımı kabul etmek zorunda kalacaklar. İşte sorun burada. Gördüğünüz gibi bunlar genellikle kadınların yapabileceği ayrımlar değil. Nasıl olmuşsa olmuş, sanki dünyasında bir boyut eksilmiş gibiydi. Ve aşk içsel bir puta taparlığa dönüşmüştü. Ben bunu başlangıçta yıkıcı, kendi kendini tüketici bir bencillik sanmıştım. Çünkü bir kadınla bir erkek arasındaki sevginin temelini oluşturan küçük bağlılık kurallarından hiç haberi yokmuş gibi görünüyordu. Bu biraz ukalalık gibi oldu ama önemi yok. Şimdi onun katlandığı büyük korku ve heyecanları anımsayınca haklı olup olmadığım konusunda kuşkuya düşüyorum. O bitip tükenmez sahneler, eşyasıyla kiralanmış yatak odalarında hışkırıkları duyulmasın diye Justin'in muslukları açışı. Kollarını kavuşturmuş kendi kendisine mırıldanarak dolanırken patlamaya hazır bir barut fıçısı gibi için için yanar görünüyordu. Ne iyi ne de kötü denemeyecek sağlığım, güçsüz sinirlerim. Her şeyden önce de Avrupalılara özgü mizah duygum böyle zamanlarda onu çileden çıkarıyordu. Söz gelişi bir akşam yemeğinde kendisine yeterince önem verilmediği boş kuruntusuyla kıvranırken yatağın ayak ucundaki ince halının çevresinde bir panter gibi dört dönerdi. Hele uyuduğumu görünce öfkeden çıldırır, "Kalk Jacob, ızdırap çekiyorum görmüyor musun?" diye bağırarak omzumdan sarsardı. Böyle bir bilmece oyunda rol almak istemediğimi gösterecek olsam, belki de tuvalet masasının üstündeki bir şeyi kırar, böylece zili çalmak için bir özür bulmuş olurdu. Kaç tane gece hizmetçisinin korkulu bir yüzle içeri girip, gümüş ya da altın parıntılı gece elbisesiyle, "Lütfen şu tuvalet masasını temizler misiniz? Dikkatsizlikle bir şey kırdım." diyen bir çılgınla karşılaştıklarını görmüşümdür. Sonra oturur, sigara üstüne sigara içerdi. Bir keresinde ona şöyle demiştim. "Bütün bunların ne olduğunu çok iyi anlıyorum. Galiba ne zaman beni aldatsan ve suçluluk duygusu için seni kemirmeye başlasa, sana dayak atmam için beni kışkırtıyorsun. Günahlarını bağışlatmak için elbette. Benimse sen mutlu olasın diye pezevenklik etmeye hiç niyetim yok canım. Kendi yükünü kendin taşı. Seni kamçılamam için ne yapsam boşuna, sana yalnızca acıyorum." Doğrusu bu sözler onu bir an için düşündürmüştü. Hiç farkında olmadan ellerini bacaklarını uzatmış, o gün öğleden sonra özenle tıraş ettiği kaygan derisini okşamaya başlamıştı. Daha sonraları ondan usanmaya başladığım zaman artık bu tür bir heyecan sömürüsünü çekemez olmuş, ona kötü davranmaya, onunla alay etmeye başlamıştım. Bir gece sinir bozucu, istelik bir Yahudi karısı olduğunu haykırdım yüzüne. Sık sık duyduğum, şimdi artık bir anı bile olsa, renklilikleriyle, ahenkli koyuluklarıyla, beni kederlendiren o boğuk hıçkırıklara sarsılarak kendini yatağa atmış, bir su hortumundan fışkırırcasına gelen isteri dalgalarına teslim olmuştu. Bu tür şeyler sık sık olur muydu, yoksa onları benim belleğim mi böyle çoğaltıyor? Belki de yalnızca bir kez olmuştu da bendeki yankıları yüzünden çok sanıyordum. Her neyse, uyku hapı şişesinin açılan kapağının sesini duyar gibiyim ve bardağa düşen hapları. Uyukluyor bile olsam onları sayar, fazla alıp almadığına dikkat ederdim. Bütün bunlar daha sonraki günlerdeydi kuşkusuz. Başlangıçta onu yatağıma çağırdığım zaman sıkıntılı, somurtkan, soğuk soğuk da olsa sözümü dinlerdi. Onun buzlarını eritebileceğimi, ona gövdesel huzuru verebileceğimi düşünecek kadar aptaldım. Kafa huzurunun bana dayandığını sayınıyordum. Yanılmışım. Çözmek istediği bilinmez bir düğüm vardı içinde. Ve ben ne sevgili olarak ne de dost olarak bunu çözebilecek biriydim. Kuşkusuz, kuşkusuz. O zamanlar isteri hastalığı konusunda ne kadar bilinebilirse ancak o kadar biliyordum. Ama bütün bunların gerisinde sezinlediğimi sandığım başka bir özellik vardı. Bir bakıma onun aradığı şey yaşam değil, yaşamın amacı olabilecek önemli bir ipucuydu. Nasıl tanıştığımızı daha önce anlatmıştım. Cecil Oteli'nin uzun aynasında, dans salonunun açık kapısının önünde bir karnaval gecesi. Aramızdaki ilk konuşmanın aynada geçmiş olması simgesel değil mi? O, esmer yüzünü aynada incelerken kendisini bekleyen Çağnoz gibi bir adamla gelmişti oraya. Ben de takmaya alışık olmadığım bir papyonu düzeltmek için durmuştum. Işık hep böyle yetersizdir diyerek gülümserken öylesine doğal, doymak bilmez bir açık yürekliliği vardı ki bunu yüzsüzlükle karıştırmaya olanak yoktu. Hiç düşünmeden yanıtlamıştım. Kadınlar için öyle belki. Biz erkekler sizin kadar titiz değilizdir. Birbirimize gülümsemiştik ve ben onun aynadaki yaşamından bir daha dönmemecesine çıkıp gitmeye hazır, hiçbir şey düşünmeden yanından geçerek salona yürümüştüm. Daha sonra o berbat İngiliz danslarından birinde, galiba Paul Jones deniyor, bir rastlantı sonucu kendimi vals yapmak üzere onun karşısında buldum. Rastgele bir şeyler konuştuk. Ben çok kötü dans ederim. Şurada şunu da söyleyeyim ki, güzelliği beni hiç etkilememişti. Bu çok daha sonra, türlü oyunlarına başladığı zaman oldu. Benim kişiliğimin alelacele çırpıştırılmış kötü tablolarını çizmek gibi, sivri, keskin bıçak darbeleriyle eleştirici özelliklerimi altüst etmek gibi oyunlarına başladığı zaman. Benim dikkatimi çekme isteğinin karşı konulmaz etkisiyle birden uyduruverdiği bir takım nitelikleri bana yamayı veriyordu. Kadınlar yazarlara saldırmasalar olmaz benim yazar olduğumu öğrenir öğrenmez beni açımlayarak ilgimi çekmesi şart olmuştu. Söylediği şeylerden bazıları isabetsiz olsa bile bütün bunlar amor propumu yani öz saygımı çok okşayacaktı. O ne kadar zeki ve duyarlıysa ben de bu tür oyunlar karşısında o kadar güçsüzdüm. İlk öne sürülen taşların tuzağına düşecek kadar acemi. Bundan sonra ta o geceye kadar başka hiçbir şey anımsamıyorum. Denize bakan ay ışığıyla ıslanmış balkondaki o olağanüstü yaz gecesine kadar. Beni susturmak için ağzıma kapanan ılık bir el ve şöyle konuşan bir ses. Çabuk, engorje moi, beni tıka. Arzudan arzusuzluğa, bu işi bitirelim. Anladığıma göre beni kendi hayalinde tüketmişti bile. Bunları öylesine bir bıkkınlık ve alçak gönüllükle söylüyordu ki, onu sevmemek kimin elindeydi? Bütün bunları değişken, kararsız sözcükler aracılığıyla yeniden yakalamaya çalışmak boşuna bir çaba. Buluşmalarımızın pek çoğunu, kıyı bucak, olduğu gibi anımsıyorum. Kendini tanıma yoluyla bilgi edinmek ve güçlenmek isteyen ve bu açlığını bir duygu perdesinin altına gizleyen karma bir Justin canlanıyor gözümde. Acaba onu gerçekten etkiledim mi? Yoksa onun için bir laboratuvar olmaktan öteye geçmedim mi diye acı acı düşündüğüm oluyor. Benden çok şey öğrendi. En başta okuyup düşünmesini. Bunları daha önce bilmiyormuş. Belki de benim aşk sandığım şey yalnızca bir gönül borcuydu. Terk edilmiş binlerce insan, izlenim, araştırma konusu arasında bir yerde kendimi oradan oraya sürüklenir, kollarımı uzatırken görüyorum. Ne tuhaftır ki ben onunla aşık olarak değil, yazar olarak gerçek anlamda tanıştım. Onunla burada el sıkıştık. Zihnin zorladığı akıl yürütme yordamından çok, merak ve şaşkınlığın daha önemli göründüğü sallantılı yargıların ahlak dışı dünyasında. Pencere camını buğulandırmamak için insanın soluğunu tutarak sessizce beklediği yerdir burası. Onu işte böyle gözettim. Onun için çıldırıyordum. Gerçek bir masonlu olarak sayısız gizleri olan biriydi. Onun yaşamının gizli yönlerine el uzatma isteğinden ya da kıskançlıktan kendimi çok iyi korumam gerekiyordu. Bunda oldukça başarılı sayılırdım. Onu gizli gizli izlemişsem, Salt benim yanımda olmadığı zamanlar neler yaptığını, neler düşündüğünü bilmek merakından izlemişimdir gerçekten de. Örneğin kente sık sık yokladığı bir kadın vardı. Bu kadının onun üstündeki etkisi öylesine derindi ki, aralığında yasak bir ilişkinin varlığından kuşkulanmaya başlamıştım. Sonra uzun uzun mektuplar yazdığı bir adam da vardı. Oysa anladığıma göre o da kentte yaşıyordu. Belki de yatalaktı, kim bilir. Epey araştırma yaptırdıysam da casusların bana ilgisiz bilgiler getiriyorlardı. Kadın yaşlı, dur bir falcıymış. Ucuz mektup kağıdının üstünde cızırdayan kalemiyle mektuplar yazdığı adamın da oradaki bir konsoloslukta yarım gün çalışan bir doktor olduğu anlaşıldı sonradan. Yatalak değil ama eşcinselmiş ve şimdilerde pek moda olan simya felsefesiyle biraz uğraşıyormuş. Bir keresinde kurutma kağıdının üstünde özellikle net bir iz görünce aynada, gene ayna okudum. Sizin dediğiniz gibi benim şu yaşamım iyileşmemiş bir yara. Onun için insanlarla, rastlantılarla, hastalıklarla ne bulursam onunla dolu tutmaya çalışıyorum. Bunun daha iyi, daha akıllıca yaşayamamanın özrü olduğunu söylemekte haklısınız. Sizin bilim ve bilginize sonsuz saygım vardır. Ama kendimle uzlaşmak istiyorsam, ilkin kişiliğimdeki bütün değersiz şeyleri bir araya toplayıp yakmam gerektiğini düşünüyorum. Başka biri olsa benim sorunumu alır, bir papazın kucağına bırakırdı ve böylece yapay bir biçimde çözümlenmiş olurdu. Biz İskenderiyelerin gururu buna izin vermez. Bizim dine saygımız daha çoktur. Tanrı'ya haksızlık etmek olur bu, sevgili üstadım. Başka kimin güvenini boşa çıkarmış olursam olayım, gülümsediğinizi görür gibiyim. Onunkini, o her kimse, çıkarmamaya kararlıyım. Bu bir aşk mektubuysa ancak bir azize yazılmış olabilir gibi geldi bana o zaman. Acemiliklerle, yanlışlıklarla doluydu. Ama ayrı olanlara ait düşünceleri birbirinden kolayca ayırabilmesi beni bir kez daha şaşırtmıştı. Onu bambaşka bir açıdan görüyordum artık. Aşırı dik kafalı bir gözü peklilikle kendi varlığını ortadan kaldırabilecek, hepimiz gibi bütün yüreğiyle arzuladığı, ele geçirmeye çalıştığı mutluluğunu yok edebilecek birisi olarak. Bu düşüncelerin etkisiyle ona olan aşkım değişmiş gibiydi. Bazen içimin nefretle olduğunu görüyordum. Ama beni asıl korkutan şey oldukça kısa bir süre sonra onsuz yaşayamayacağımı anlamam oldu. Denedim. Ondan uzaklaşmak için kısa yolculuklar yaptım. Gel gelelim, onsuz yaşamı dayanılmaz derecede sıkıcı buluyordum. Aşık olmuştum. Bunu düşünmek bile yüreğimi anlatılmaz bir keder ve nefretle dolduruyordu. Sanki onda kötülük perimi bulduğumu bilinçsizce fark etmiştim. İskenderiye gönlü boş gel de bir amor fati, yani yorucu aşk bul. Olacak şey mi? Bu benim ne sağlığımın ne de sinirlerimin dayanabileceği bir talihsizlikti. Aynaya bakarken kırka merdiven dayadığımı, daha şimdiden şakaklarımda birkaç beyaz telin belirdiğini kendime anımsatıyordum. Bir keresinde bu ilişkiyi sona erdirmeyi denemek istedim ama Justin'in her bir gülümsemesi, her bir öpüşüyle bu kararımın eriyip dağıldığını görüyordum. Bununla birlikte onun yanındayken insan gölgelerle dostluk ettiğini, yaşamı kaplayan, onu yepyeni bir çınlamayla dolduran gölgelerle çevresinin sarıldığını duyumsardı. Bunca anlaşılmazlık bolluğu apansız bir irade hareketiyle çözülemezdi. Bazen bana her bir öpüşü ölümün tokadından farksız bir kadın izlenimini veriyordu. Örneğin ona kendimi en yakın bulduğum dönemlerde beni çeşitli kereler aldattığını, zaten bildiğim bir şeyi öğrendiğim zaman çok keskin, açık seçik bir duygum olmadı. Hastanede yatan bir dostun yanından ayrılıp asansöre binen ve soluk alışlarını duyduğu üniformalı bir makine adamın yanında durup altı kat aşağı sessizce kayan bir adam ne duyarsa ona benzer dermansız bir uyuşukluk duydum. Adamın sessizliğinden kulaklarım sağır olmuştu. Ama sonra kafamı toparlayıp şöyle bir düşününce onun yaptığı şeyin benimle hiç ilgisi olmadığını anladım. O kendisini benim için özgürleştirmeye çalışıyordu. Bana ait olduğunu bildiği şeyi bana vermek için. Bunun kulağıma bir safsatadan daha iyi geldiğini söyleyemem. Ama yüreğim bunu doğru bulmuş, beni anlayışlı bir sessizliğe bürünmeye zorlamıştı. Justin'in tepkisi yepyeni bir sıcaklık, yepyeni bir canlılığın içine girmek oldu. Aşka gönül borcu eklemişti. Bu beni biraz tiksindirmedi değil. Ah keşke siz de onu benim gibi, gösterişsiz, yumuşak anlarında görebilseydiniz. Onun bir çocuktan farkı olmadığını anlayınca beni korkaklıkla suçlamazdınız. Sabahın erken saatlerinde gülümseyen ağzının üstüne dağılmış, saçlarıyla kollarımın arasında uyurken tanıdığım hiçbir kadına benzemezdi. Hatta kadına da değil, dördüncü zaman başlangıcına rastlayan, gelişim döneminde yakalanmış şaşırtıcı bir yaratığa benzerdi. Daha sonraları henüz onunla ilgili duygularım son birkaç yıldaki gibi değişmeden sürerken, onu çok sevsem de, ondan başkasını sevemeyeceğimi bilsem de, geri dönebileceği düşüncesinin beni ürküttüğünü anlayınca çok şaşırdım. Bu düşüncelerin her ikisi de birbirinin yerini almaksızın kafamda yan yana yaşıyordu. Kendi kendimi şöyle avutuyordum. İyi, sonunda gerçekten sevdim, bunu başardım. İkinci belliğimse şunu ekliyordu. Justin'le paylaşılan bir aşkın sancılarından Tanrı beni korusun. Bu anlaşılmaz duygu kutuplaşması hiç ummadığım bir şeydi. Aşk buna deniyorsa, o zaman benim daha önce hiç görmediğim bir bitki türü olmalıydı. Justin bir keresinde, o sözcüğün cehennemin dibine kadar yolu var demişti. Elizabeth döneminde God sözcüğünü nasıl tersten okumuşlarsa ben de onu tersten okumak isterdim. God İngilizce'de Tanrı demektir. Tersten okununca dog yani köpek olmaktadır. Love'ı evolve yapıp evolution ya da revolt'a katmak. Yani love aşk, evolution evrim, revolt başkaldırı. Bu sözcüğü benim yanımda sakın kullanma. Bu son alıntılar günlüğün ölümünden sonra başlıklı bölümünden. Burada yazar bütün alıntıları, epizotları toparlayıp değerlendirmeye çalışmış. Pombal bunları çoğunlukla bayağı hatta sıkıcı buluyor. Ama Justin'i tanıyıp da bunlardan etkilenmeyecek birisi olabilir mi? Yazarın amaçlarının ilginç olmadığı da söylenemez. Örneğin gerçek kişilerin ancak bu kişileri içinde barındırabilecek, onlara biçim verebilecek güçteki bir sanatçının imgeleminde yaşayabileceklerini ileri sürüyor. Yaşam denen ham madde ancak gerçekleşmemiş bir olanak olarak vardır. Ta ki bir sanatçı çıkıp da onu yapıtına yerleştirinceye kadar. Ah keşke bu aşk hizmetini ben de zavallı Justin'e yapabilsem. Claudia demek istiyorum elbette. Onun temel öğelerini içirebilecek güçte bir kitap düşünüyorum. Ama şimdilerde alıştığımız türden bir şey değil. Örneğin ilk sayfada birkaç satırla konunun özeti verilecek. Belki böylece anlatı eklemlemesinden kurtulabiliriz. Sonuçta biçim yükünden kurtulmuş dram ortaya çıkacaktır. Kendi kitabımı bırakayım düş kursun isterdim. Kuşkusuz zorlama gibi gelen ama aslında yapıtın kendi içinde örgensel olarak gelişen ve yapıtı ayakta tutan biçimden kolay kolay kurtulunamaz. Onun kitabında eksik olan şey oyun duygusu ki bu birinci sınıf olamamış bütün yapıtlar için geçerli bir eleştiridir. Konusunun üstüne öylesine bir sertlikle yürüyor ki Claudia'nın kendisindeki dengesiz acımasızlık onun biçiminde de var. Sonra bir de coşku kaynağı olan her şeyin onun gözünde aynı derecede önemli oluşu. Noosa'daki zakkumların arasında Justin'in ağzından çıkmış herhangi bir imleyici, kendisini anlatan romanı yaktığı şömine, günlerce gözünü benden ayırmamış, sanki bana bakarak romanımı okumaya çalışmıştı. Lepsius sokağındaki küçük oda, gıcırdayan kamış iskemle. Kişileri için şöyle diyor, hepimizin beklediği gibi gerçekliğin kendisi olmayan, ama yapıtın gereksinimlerinden doğan bir boyutta bütün kişiler zamanla kayıtlı. Çünkü bütün dram bir tutsaklık yaratır ve oyuncu ancak kayıtlılık derecesine göre önemlidir. Bu konudaki bir takım kuşkularımızı bir yana bırakırsak, İskenderiye'nin olağanüstü güzel ve doğru bir betimini vermeye başardığını söyleyebiliriz. İskenderiye ve kadınları. Burada Leoni'nin, Gebi'nin, soluk gül rengi, altın ve katran Fosca'nın, yani Fosca çocuk doğururken öldü. Onun portreleri var. Kitabın yaprakları arasında insan bunları kolayca tanıyabilir. Hala Tağtepe'deki o küçük stüdyoda örümcek ağlarından paşavralardan örülü kırlangıç kafesinde yaşayan Clea. Onu da hiç kaçırmadan almış. Ama İskenderiyeli bu kızlar ürkütücü dürüstlükleri, dünyadan bıkmışlıklarıyla başka kadınlardan ayrılıyorlar. Soma'nın kentindeki bu öz nitelikleri ayırt edebilecek kadar yazarlığı olduğu belli. İskenderiye'nin sert kaplumbağa kabuğunu hemen hemen yanlışlıkla parçalayıp da kendisiyle yüz yüze gelen yetenekli bir yabancıdan insan daha çoğunu bekleyemez. Justin'in kendisine gelince, onun demir zırhlara sarılı satırlarında Arnoiti'ye gönderme varsa bile çok az var. Birkaç yerde A harfine rastladım ama daha çok iç gözlemlerle dolu bölümlerdi. Özdeşleştirmenin mantıklı görünebileceği parçalardan biri şu. A da benim dikkatimi ilk çeken şey odasıydı. Ağır kepenklerin ardında bir tür mayalanmanın sürüp gittiğini her zaman duyumsamışımdır. Her yer kitaplarla doluydu. Kapakları ters çevrilmiş ya da sanki adları okunmasın diye beyaz resim kağıdıyla kaplanmış kitaplarla. Bir köşede sanki fareler tarafından kemirilmiş gibi delik deşik koca bir gazete yığını. A'nın kesip çıkardığı kendi deyimiyle gerçek yaşam. Kendininkinden çok uzak bulduğu bir soyutlama. Sanki yemek yemeye otururmuş gibi gazetelerin başına geçer, kör bir tırnak makasıyla kesmeye başlardı. Katife terlikleri yamalı sabahlığıyla. Kendi yapısı dışında kalan dünyadaki gerçeklik üstüne bir çocuk gibi büyük bir şaşkınlıkla kafa yorardı. Herhalde orası insanların mutlu olup gülebildikleri, çocuk doğurabildikleri bir yerdi. Moers, yazarının bütün portresi böyle birkaç tablodan oluşuyor. Onun onca özenli ve sevgi dolu gözlemlerine karşılık çok cimrice, hayal kırıcı bir ödül. Bu kısa ve sonuçsuz evlilikten sonra ayrılışlarına ilişkin tek bir sözcüğe rastlayamadım. Oysa ötekinin kitabında bizim, Nesim'le benim, daha sonra varacağımız Rusya'nın kişiliğiyle ilgili aynı yargıları bulmak çok ilginçti. En çok şaştığım şey hepimize kuzu gibi boyun eğdirmesi oldu. Sanki erkekler başka kadınlar için kullandıkları ölçülere varamayacakları birinin karşısında olduklarını hemen anlıyorlardı. Clea bir keresinde onun için şöyle demişti. Onun yargıları genellikle acımasızdır. Gerçek bir orospu, bir erkeğin gerçek sevgilisidir. Rustin gibi. Onda erkekleri yaralayabilecek güç var. Ama elbette bizim dostumuz. O görkemli eski zaman yosmalarının 20. yüzyıldaki sığ bir kopyası. Bilmeden üzerinden gittiği kişiler işte onlar. Lais, Caeris ve benzeri. Toplum Justin'e kendi rolünü oynama izni vermedi. Türlü sıkıntılarının üstüne bir de suçluluk yükünü ekledi. Çok yazık. Çünkü o tam bir İskenderiyeli. Arnaiti'nin Justin'i anlatan küçük kitabını Clea'da derinliksiz buluyor. Her şeyi açıklama isteğinin işi bozduğunu söylüyor. Bu bizim hastalığımız. Bir felsefe ya da ruh durumunun geniş çerçevesi içine her şeyi doldurmaya çalışmak. Ne olursa olsun Justin'i haklı çıkarmaya ya da bağışlatmaya olanak yok. O, kısaca bütün görkemiyle bir olgudur. Ona katlanmak zorundayız, tıpkı ilk günah gibi. Ona nemfoman demek ya da onu Freud'la açıklamaya kalkmak, sevgili dostum, onun bütün efsanesel özünü, onu o yapan şeyi yok etmek olur. O, bütün töre dışı insanlar gibi, tanrıçalık sınırında dolaşan birisi. Bizim dünyamız dünya olsaydı, onu barındıracak tapınakları olurdu. Onun aradığı huzuru verebilecek, kendisine aktarılan kalıtın boyutlarının dışına taşabilmesini sağlayacak tapınaklar. Ama cinsel organlarını bisiklet eğrine çevirmiş, sivilceli ufaklıklarla dolu şu aşağılık Katolik manastırları değil. Arnaiti'nin engel başlığını verdiği, Justin'in yüreğindeki durulmazlığın anahtarı olabileceğini sandığı bölümleri düşünerek söylüyordu bunları. Clea'nın dediği gibi sığ olabilirler ama her şeyin birden çok açıklaması yapılabileceğine göre bence üstünde durulmaya değer. Ben kendi adıma onların Justin'i açıkladığı kanısında değilim ama bir ölçüde onun davranışlarını aydınlattıklarına inanıyorum. Avrupa'nın dört bucağına yaptıkları o uzun yolculukları. Bir yerde tutkunun yüreğinde diye yazdıktan sonra ayraç içinde şöyle ekliyor. Onun gözünde tanrı vergisi yeteneklerin en kolay bulunanı olan tutkunun yüreğinde bir engel vardı. Benim ancak aylar sonra ayrımına vardığım büyük bir duygu engeli. İkimizin arasında bir duvar gibi yükseliyordu. Paylaşma özlemi çektiğimiz ama nedense bizi dışladığını duyumsadığımız mutluluğun gerçek düşmanını keşfetmiştim ya da öyle sanıyordum. Bu neydi? Kiralık bir odanın hafifçe levanten, Fransız havalı, yalancı mermerden yapılma tavanı, bozulmaya yüz tutmuş melek resimleriyle, asma yaprağı buketleriyle kaplı, iç sıkıcı, dikdörtgen bir odanın, kocaman, çirkin yatağında uzanırken anlatmıştı bunu bana. Her şeyi anlatmış ve kendisinden gizlemek için büyük bir çaba harcadığım çıldırtıcı bir kıskançlıkla beni baş başa bırakmıştı. Ama bu daha önce hiç duymadığım türlü bambaşka bir kıskançlıktı. Hala yaşıyor olmasına karşın artık önemi olmayan bir adamı kıskanıyordum. Belki de ilk gençlik yıllarındaki olayları Freudcuların deyimiyle perdeleyen şey bu anıydı. Dediğine göre bu itirafın önemi konusunda yanılmaya olanak yoktu. Çünkü bunları anlatırken gözlerinden sel gibi yaşlar boşanıyordu. Ne daha önce ne de daha sonra böyle ağladığını gördüm. Yakınlarından biri ırzına geçmiş. Bunun hiç de olağan dışı bir şey olmadığını düşününce insan ister istemez gülüyor.